Kitabın adı Alaycı Kuş. Yazarı Susan Collins. İkinci ayrım. Kısım 1. Küller. 1. Başımı eğdim ve ayakkabılarımın yıpranmış deri yüzeyini kaplayan ince kül tabakasına baktım. İşte tam burası, bir zamanlar kız kardeşim Pirim'le paylaştığımız yatağın durduğu yerde. Şu tarafta mutfak masası vardı. Tamamen yerle bir olup bir kömür yığınına dönüşen şöminenin tuğlaları, evin kalan kısmı için bir nirengi noktası olmuştu. Başka türlü bu gri denizde yolumu nasıl bulabilirdim? 12. mıntıkadan geriye neredeyse hiçbir şey kalmamıştı. Bir ay kadar önce Kapitol'ün bomba yağmuru, zavallı maden işçilerinin dikişteki evlerini, şehirdeki dükkanları, hatta adalet binasını yerle bir etmişti. Kendini bu yangından kurtarmayı başaran tek yer Galipler Köyü olmuştu. Nedenini tam olarak ben de bilmiyordum. Belki de Kapitol'den iş için buraya geleceklerin kalacak bir yerleri olsun istenmişti. Raportörler, madenlerin durumunu değerlendirmek üzere gönderilmiş bir komite. Geri dönüş yapan sığınmacıları kontrol etmeye gelmiş bir manga barış muhafızı. Ancak benden başka geri dönen yoktu. Zaten ben de kısa bir ziyaret için gelmiştim. 13. mıntıkadaki yetkililer geri dönmeme şiddetle karşı çıkmışlardı. Beni korumak için en az bir düzine görünmez hava aracının başımın üstünde dönüp durması gerekeceğini ve ortada elle geçirilecek yeni bir istihbarat olmadığını bahane ederek bunu maliyeti yüksek ve gereksiz bir macera olarak gördüklerini söylemişlerdi. Yine de olanları kendi gözümle görmem gerekiyordu. Bu öyle büyük bir ihtiyaçtı ki, işi planlarını gerçekleştirmelerinde işbirliği yapmam için ön koşul olarak öne sürmeye kadar götürmüştüm. Nihayet Kapitol'deki isyancıları organize eden baş oyun kurucu Plutarch Heavensby ellerini havaya kaldırıp "Bırakın gitsin," demişti. "Koca bir ay yerine bir gün kaybetmeye razıyım. Belki de 12'de küçük bir tur atmak onu aynı tarafta olduğumuza ikna edebilir." Aynı taraf. Sol şakağıma, Johanna Mason'ın tel bobini başıma indirdiği noktaya bir ağrı saplanmıştı. Elimi üzerine bastırdım. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt etmek için debelenirken anılar çevremde fır dönüyorlardı. Beni şehrimin harabeleri arasında öylece durmaya hangi olaylar dizisi itmişti? Gerçekten zorlanıyordum. Çünkü Johanna'nın neden olduğu beyin sarsıntısı tamamen geçmiş değildi ve düşüncelerimin allak bullak hali devam ediyordu. Ayrıca ağrılarımı ve ruh halimi kontrol etmek için kullandıkları ilaçlar bazen gerçekte olmayan bir şeyler görmeme neden olabiliyorlardı. Ya da ben öyle sanıyordum. Hastane odamın zemininin kıvrılan yılanlardan oluşmuş bir halıya dönüşüverdiği o gece halüsinasyon görmüş olduğumdan emin değildim. Doktorlardan birinin önerdiği tekniği uyguladım. Doğru olduklarından emin olduğum en basit şeylerle başlayıp daha karmaşık konulara geçerek bildiklerimi sıralamak. Adım Katniss Everdeen. 17 yaşındayım. Evim 12. mıntıkada. Açlık oyunlarına katıldım. Kaçtım. Kapitol benden nefret ediyor. Pete esir alındı. Öldüğü sanılıyor. Büyük olasılıkla da öldü. Büyük olasılıkla ölmüş olması en iyi ihtimal. Katniss, aşağı gelmeli miyim? En yakın arkadaşım Gail'in sesi isyancıların takmamda ısrar ettikleri kulaklıklardan bana ulaştı. Gail yukarıda bir hava aracındaydı ve herhangi bir aksilik halinde saldırıya geçmeye hazır halde büyük bir dikkatle beni izliyordu. Dirseklerim bacaklarımın üst kısmına dayalı, başım ellerimin arasında yere çömelmiş olduğumu fark ettim. Bir nevi sinir krizinin eşiğinde gibi görünüyor olmalıydım. Yok, olamazdı. Hele en sonunda ilacı kesmeye hazırlanırken. Doğruldum ve teklifini geçiştirmek için elimi salladım. Hayır, iyiyim. Sözümü desteklemek için eski evimden kasabanın iç kısmına doğru yürüdüm. Gail benimle 12'ye indirilmek için izin istemişti ama ben eşlik etmesini reddettiğimde fazla üstelemedi. Bugün kimseyi, onu bile yanımda istemememi anlıyordu. Bazı yürüyüşleri tek başınıza yapmanız gerekirdi. Yaz insanın iliğini kemiğini kurutan kavurucu bir sıcakla geçip gidiyordu. Neredeyse hiç yağmur yağmadığı için saldırıdan arta kalan kül yığınları öylece duruyorlardı. Adımlarıma tepki gösterir gibi oldukları yerde usulca kıpırdanıyorlardı. Ortalığa saçılmalarına neden olacak en ufak bir esinti yoktu. Gözlerimi yol olarak hatırladığım şeyden ayırmıyordum. Çünkü çayıra ilk indiğim anda yeterince dikkatli davranmayıp bir taşa basmıştım. Oysa bastığım bir taş değil, kafatasıydı. Yerde yuvarlanmış, yuvarlamış ve nihayet yüz kısmı yukarı bakacak şekilde durmuştu. Uzunca bir süre kime ait olduklarını merak ederek dişlerine bakmıştım. Benzer şartlar altında benimkiler de böyle mi görünürlerdi acaba? Alışkanlık gereği yola bağlı kalmıştım. Oysa yol, kaçmaya çalışanların kalıntılarıyla dolu olduğu için bu kötü bir seçim olmuştu. Cesetlerin bazıları tamamen yanıp kül olmuştu. Büyük olasılıkla dumana yenilen diğerleri, alevlerin en beterlerinden kaçmayı başarmışlardı ama şimdi leş yiyicilerin tepelerine üşüştüğü, üzerleri sineklerden örülü battaniyelerle örtülü, çürümenin farklı aşamalarında pis kokular saçan yığınlar halinde yatıyorlardı. Yığınlardan birinin yanından geçerken seni ben öldürdüm diye düşündüm. Ve seni, ve seni. Çünkü ben öldürmüştüm. Bu intikam saldırısını tetikleyen, arenayı çevreleyen güç alanındaki kusurlu bölgeye yönelttiğim okum olmuştu. Koca Panem ülkesini kaosa sürükleyen de buydu. Kafamın içinde başkan sınavın zafer turuna başlamak üzere olduğum sabah sarf ettiği sözcükler yankılanıyordu. Katniss Everdeen, alevler içindeki kız, sahipsiz kalması halinde Panem'i yakıp yıkacak bir yangına neden olabilecek bir kıvılcım ortaya attın. Durumu abartmadığı ya da sırf beni korkutmak için böyle konuşmadığı ortadaydı. Büyük olasılıkla samimiyetle benden yardım görmeye çalışmıştı. Ancak ben üzerinde en ufak bir kontrol gücümün olmadığı bir şeyi çoktan harekete geçirmiştim. Yanıyor, hala yanıyor diye düşündüm, sersem sersem. Uzaklarda kömür madenlerinden yükselen siyah dumanlar görünüyordu. Gerçi önemsemem, kaygılanmam gereken kimse de kalmamıştı. Mıntıka nüfusunun %90'ından fazlası ölmüştü. Geri kalan 800 kadar sığınmacı 12. mıntıkaya sığınmışlardı. Bana sorarsanız bunun sonsuza dek evsiz kalmaktan hiçbir farkı yoktu. Bunu düşünmemem gerektiğini biliyordum. Karşılanma şeklimiz için minnettar olmam gerektiğini de. Hasta, yaralı, açlık içinde ve eli boş. Yine de 13. mıntıkanın 12'nin yok edilişine alet olması gerçeğini bir türlü aşamıyordum. Bu beni suçluluk duygumdan arındırmıyordu elbette. Ortalıkta bol miktarda suç vardı zaten. Ancak 13. mıntıkadakiler olmasa Kapitol'ü alt edecek daha büyük bir planın parçası olamaz ya da bunu yapacak ekipmana asla sahip olamazdım. 12. mıntıkanın vatandaşlarının kendilerine ait organize bir direniş hareketleri ve bütün bunlarda en ufak bir söz hakları yoktu. Onlar yalnızca bana sahip olmanın talihsizliğini yaşıyorlardı. Yine de hayatta kalanlardan bazıları bunu sonunda 12. mıntıkadan kurtulmayı bir şans olarak görüyorlardı. Sonsuz açlık ve baskıdan, tehlikeli madenlerden ve baş barış muhafızlarımızın sonuncusu Romulus Tredd'in tasmasından kaçabilmek. 13. mıntıkanın varlığını sürdürdüğünden kısa süre öncesine kadar haberdar olmadığımız için yeni bir eve sahip olmak mucize gibi bir şeydi. Her ne kadar bu fikirden nefret etse de hayatta kalanların kaçış başarısı Gale'in hesabına yazılmıştı. Çeyrek asır oyunları sona erer ermez ve ben arenadan alınır alınmaz 12. mıntıkanın elektriği kesilmiş, ekranlar kararmış ve dikiş, insanların birbirlerinin kalp atışlarını duyabilecekleri kadar derin bir sessizliğe gömülmüştü. Hiç kimse arenada olanları protesto edecek ya da kutlayacak bir harekette bulunmamıştı. Yine de 15 dakika içinde gökyüzü hava araçlarıyla dolmuş ve bombalar yağmaya başlamıştı. Gale'in aklına kömür tozuyla kaplı ahşap evlerden arınmış tek yer olan çayır gelmişti. Annem ve Prim de aralarında olmak üzere olabildiğince çok insanı oraya çekmişti. Şimdi Artık elektrik de kesik olduğu için zararsız bir zincir yığınından başka bir şey olmayan Çit'i yerle bir edecek ekibi kurmuş ve insanları ormanın içine yönlendirmişti. Onları aklına gelen tek yere, babamın bana çocukluğumda gösterdiği göle götürmüştü. 12. mıntıkanın insanları, dünyada bildikleri ne var ne yok kül eden uzak alevleri oradan seyretmişlerdi. Şafak sökerken, bombacılar gideli uzun zaman olmuştu. Alevler ölmeye yüz tutmuş, hayatta kalanlar bir araya toplanmışlardı. Annem ve Prim, yaralılar için tıbbi yardım verecek bir alan yaratmış, ormandan toparlayabildikleri malzemelerle onları iyileştirmek için ellerinden geleni yapmışlardı. Gail'in elinde iki takım yay ve ok, bir av bıçağı, bir balık ağı ve doyurulması gereken 800 kadar insan vardı. Gücü kuvveti yerinde olanların yardımıyla 3 gün boyunca idare edebilmişlerdi. Onları bol miktarda temiz, beyaz kompartımanın, kıyafetin ve günde 3 öğün yemeğin beklediği 13. mıntıkaya kaçıracak hava aracının beklenmedik bir anda çıka gelişi de o zamana denk gelmişti. Ne yazık ki kompartımanlar yer altındaydı. Kıyafetler tek tip, yiyecekler ise göreceli olarak lezzetliydi ama 12. mıntıka sığınmaları için bunlar önemsiz noktalardı. Güvendeydiler, birileri onlarla ilgileniyordu, hayattaydılar ve hevesle karşılanmışlardı. Bu isteklilik, kibarlık olarak yorumlanmıştı. Ancak birkaç yıl önce 12. mıntıkaya yaya olarak ulaşan Dalton adlı bir 10. mıntıka sakini, gerçek amacı kulağıma fısıldamıştı. Size ihtiyaçları var, bana, hepimize ihtiyaçları var. Bir süre önce içlerinden bazılarının ölümüne, çoğunun kısırlaşmasına neden olan bir çiçek salgını yaşadılar. Yeni üreme sürüsü. Bizi böyle görüyorlar. 10. mıntıkada yaşadığı dönemde biftek çiftliklerinden birinde uzun süre önce dondurulmuş inek embriyoları ile genetik çeşitliliği koruma konusunda çalışmıştı. 13. mıntıka konusunda haklı olması kuvvetle muhtemeldi. Çünkü ortalıkta hemen hiç çocuk yok gibiydi. İyi de ne olmuştu yani? Kümeslere tıkılmamıştık. İş için eğitiliyorduk. Çocuklarımız da eğitim alıyorlardı. 14 yaşını doldurmuş olanlara orduda giriş seviyesinde rütbeler verilmişti ve hepsine asker hitabıyla seslenilmesine özen gösteriliyordu. 13. mıntıka yetkilileri bütün sığınmacılara tek tek vatandaşlık hakkı vermişti. Yine de onlardan nefret ediyordum ama tabii ki artık hemen herkesten nefret etmekle meşguldüm. En çok da kendimden nefret ediyordum. Ayaklarımın altındaki yüzey sertleşmişti. Külden halının altında meydanın parke taşlarını hissedebiliyordum. Meydanın çevresinde bir zamanlar dükkanların olduğu yerde bir dizi alçak harabe sıralanmıştı. Adalet binasının yerinde ise siyah bir kauçuk yığını yükseliyordu. Bitten ailesinin fırınının bulunduğu tarafa doğru yürüdüm. Geriye erimiş fırın kütlesinden başka bir şey kalmamıştı. Pitt'in ne anne babası ne de 2 ağabeyi 13. mıntıkaya ulaşamamışlardı. 12. mıntıkanın hali vakti yerinde olan sakinlerinden ancak bir düzinesi yangından kaçabilmişti. Dönebilecek dahi olsa Pitt'in eve dönmesi için bir neden kalmamıştı zaten. Benim dışımda. Fırından geri geri giderek uzaklaşırken bir şeye çarptım. Dengemi kaybettim ve kendimi güneşin altında ısınmış bir metal yığınının üstünde otururken buldum. Ne olduğunu anlamak için dikkatle bakınca, Tred'in yakın zamanda meydanda yaptığı düzenlemeleri hatırladım. Dar ağacı, kırbaç kabinleri ve bu, hepsi bir korku fırtınasının izleriydiler. Kötü, çok kötü. Bana hem uykumda hem uyanıkken işkence eden görüntüler sel gibi çağlamaya başlamışlardı. Kapitol'ün, Pitt'e varlığından haberdar dahi olmadığı bir isyan hakkında bilgi almak için çektirdiği işkenceye dair görüntüler, zavallının boğuluşu, yakılışı, lime lime edilişi, sakat bırakılışı, dövülüşü, bedenine elektrik verilmesi, gözümün önünden bir türlü gitmiyordu. Gözlerimi sımsıkı yumdum ve aradaki yüzlerce milin üstünden ona ulaşmaya, düşüncelerimi zihnine göndermeye, yalnız olmadığını hissettirmeye çalıştım. Ama o yalnızdı ve ben ona yardım edemezdim. Koşmaya başladım. Meydandan uzağa, yangının harap etmediği tek yere doğru. Bir zamanlar arkadaşım Mevcin de yaşadığı belediye başkanının evinin enkazının önünden geçtim. Ondan ya da ailesinden hiçbir haber almamıştım. babasının konumu sayesinde Kapitol'e kaçmayı başarmışlar mıydı yoksa alevlere teslim mi olmuşlardı bilmiyordum. Çevremde küller uçuşuyordu. Ağzımı kapatmak için tişörtümün yakasını yukarı çektim. Soluğumu kesen, içime çektiğim şeyin ne olduğunu değil, kim olduğunu merak etmekti aslında. Çimler burada da yanıp kavrulmuş, gri kar buraya da düşmüştü ama Galipler Köyü'nün 12 güzel evi oldukları gibi duruyorlardı. Son bir yıldır yaşadığım eve daldım. Çarparak kapadığım kapıya sırtımı yasladım. İçerisi el değmemiş gibiydi. Tertemiz, ürkütücü derecede sessiz. 12'ye neden geri dönmüştüm? Bu ziyaret kaçamayacağım soruyu yanıtlamama nasıl yardım edebilirdi ki? Duvarlara ne yapacağım ben diye fısıldadım. Çünkü yanıtını gerçekten bilmiyordum. İnsanlar benimle hiç durmadan konuşuyorlardı. Plutarch Hemansby, hesapçı asistanı Fulvia Cardo, mıntıka liderlerinden oluşmuş bir kuru kalabalık, askeri memurlar. Ancak 13. mıntıkanın olup bitenleri izlemekle meşgul başkanı Al McCoyne ortada yoktu. Al McCoyne, 50'li yaşlarda, gri saçları omuzlarına dümdüz inen bir kadındı. Dümdüz, pürüzsüz ve en ufak bir kırık ya da gereksiz fazlalıktan arınmış oldukları için olsa gerek, saçları beni bir şekilde büyülüyordu. Gözleri griydi ama dikiş halkınınkilere benzemiyordu. Renkleri emilmiş gibi çok ama çok solgundular. Bir an önce eriyip gitmesini dileyeceğiniz kirlenmiş kar kalıntılarını hatırlatıyorlardı. Benden, benim için tasarladıkları rolü üstlenmemi istiyorlardı. Devrimin sembolü, alaycı kuş olmamı. Geçmişte yaptıklarım, oyunlarda Kapitol'e meydan okumam, bir toplanma noktası yaratmış olmam yetmiyordu. Şimdi, gerçek liderleri, devrimin yüzü, sesi, kısacası vücut bulmuş hali olmam gerekiyordu. Çoğu, Kapitol'e açıkça savaş ilan etmiş mıntıkaların, zafere giden yolu aydınlatacağına güvenebilecekleri insan olmalıydım. Bunu tek başıma yapmam gerekmeyecekti. Beni baştan yaratacak, giydirip kuşatacak, konuşmalarımı yazacak, halkın önüne çıkışlarımı yönetecek koca bir ekip vardı. Kulağa ürkütücü derecede tanıdık geliyordu ve tek yapmam gereken rolümü oynamaktı. Bazen onları dinliyor, bazen de Coyne'in saçlarının kusursuz çizgisini seyre dalıp peruk olup olmadığına karar vermeye çalışıyordum. Bir süre sonra da ya başım ağrıdığı ya da yemek zamanı geldiği veya yeryüzüne çıkmazsam durduk yerde çığlık atmaya başlayacağım için odadan çıkıyordum. Herhangi bir şey söyleme zahmetine bile girmiyordum. Yalnızca ayağa kalkıyor ve yürüyordum. Dün kapı arkamdan kapanırken Coyne'in "Size önce çocuğu kurtarmamız gerektiğini söylemiştim" dediğini duydum. Pete'i kastediyordu. Daha fazla hemfikir olamazdım. Pete kusursuz bir sözcü olurdu. Peki, arenadan kimi kurtarmışlardı? Beni. İşbirliğine yanaşmayan beni. Ve 3. mıntıkadan çıkma yaşlıca bir mucit olan ve doğrulup oturmayı başardığı anda silah geliştirme departmanına çekildiği için ender olarak gördüğümüz BT'yi. Aslında onu tekerlekli sandalyesiyle çok gizli bir bölgeye götürdüklerini ve şimdi ancak yemekler sırasında ortaya çıktığını söylemek daha doğru olurdu. Beatty çok zeki ve amaca katkıda bulunmaya son derece istekliydi ama insanları arkasına katıp götürecek biri değildi. Bir de balıkçılıkla geçinen mıntıkanın seks sembolü Finnick O'Dayer vardı ki benim aksime Pete'i hayatta tutan o olmuştu. Finnick'i de bir isyan liderine dönüştürmek istiyorlardı ama bunu yapabilmek için 15 dakikadan fazla uyanık kalmasını sağlamaları gerekiyordu. Bilincinin yerinde olduğu zamanlarda bile zihnine girebilmek için her şeyi 3 defa tekrarlamak zorunda kalıyordunuz. Doktor bunun arenada maruz kaldığı elektrik şokundan kaynaklandığını söylüyordu ama ben durumun daha karmaşık olduğunu biliyordum. Finnick'in 13. mıntıkadaki hiçbir şeye odaklanamaması, Kapitol'de yeryüzünde sevdiği tek insan olan deli kız Annie'ye neler olduğunu görebilmek için kendini aşırı zorlamasından kaynaklanıyordu. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 18. Devamı 3. ayrımda.